Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 13 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 15 Mayıs 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Firdevsi, Fars Dili ve İran'ın Kimliğini Yeniden Canlandırması, 74. Nekbe Günü'nde Siyonist Rejimin Sorunları ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı İran'ın iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Şemhani vatandaşların protestosunun muhalif medya dalgasıyla hiçbir ilgisi yok dedi. İslam Tebligat Koordinasyon Şurası Filistinli gazetecinin şehit olması Siyonist rejimi çöküşünü daha da hızlandıracak dedi. İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya PKK'ya verdiği desteği son vermediler açıklamasında bulundu. Putin, Finlandiya'nın NATO üyeliği büyük hata olur dedi. Amerika'da silahlı saldırıda 10 kişi öldü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yunan Mevkitaşı ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin son durumunu ele alırken, İran'ın iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlılığını vurguladı. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ikili ilişkilere ilişkin bazı konuların yanı sıra yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumunu ele almak üzere telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanı iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğini genişletme konusundaki büyük potansiyeline değinerek iki taraf arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilerin bazı üçüncü taraf aktörlerin etkisinden korunması gereğini vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparken üst düzey İranlı ve Yunan yetkililer arasında temasların devam ettiğini vurguladı. İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinen iki taraf, Atina ve Tahran arasındaki ilişkilerin genişletilmesinin ve uluslararası forumlarda işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın Küba'ya yönelik yaptırımlarını kınadı ve Amerika'nın Tahran ve Havana'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarının boyutuna dikkat çekerek yaptırımların etkisiz hale getirilmesi alanında birbirlerinin deneyimlerinin kullanılmasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan dün Küba Başbakan Yardımcısı ve Küba Cumhurbaşkanı Özel Elçisi Ricardo Capriles ile bir araya geldi. Küba'yı İran'ın stratejik ortağı olarak nitelendirdi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, İran ve Küba arasında ekonomik işbirliği için ortak bir komisyon kurmak, iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda ikili ilişkiyi geliştirmenin ve siyasi işbirliğini derinleştirmenin yollarını araştırmak için iyi bir fırsat dedi. İran Dışişleri Bakanı, İran-Küba ilişkilerinin siyasi ilişkiler alanında seviyesini güvenilir olarak değerlendirirken, sağlık sektöründe özellikle ortak aşı üretim alanında önemli işbirliğini İran hükümetinin uygulamaya koyma iradesini dile getirdi. Küba Başbakan Yardımcısı ve Küba Devlet Başkanı Özel Elçisi de İran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri destekleme ve Amerika'nın Küba'ya yönelik tek taraflı yaptırımları karşısında istikrarlı duruşuna övgüde bulundu ve ekonomik kapasitelerin kullanılmasının önemini vurguladı.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, İran ve Küba arasında ortak ticaret ve ekonomik işbirliği için 34 alanda fırsat ve ortamın geliştirildiğini vurguladı. Seyit Rıza Fatimi Emin, Tahran'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Capriles'la görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasında ortak faaliyetlerin önünü açabilecek, özellikle de ilaç, madencilik ve beyaz eşya endüstrileri gibi alanlarda elde ettiği iyi ilerlemeyi dikkate alarak bu alanlarda Küba ile işbirliğini geliştirebilir dedi. Küba'nın İran Pasteur Enstitüsü ile aşı alanında yaptığı işbirliğine değinen Fatimi Emin, ayrıca beyaz eşya alanında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için kullanılabilecek yerli üretimi derinleştirmek için güzel çalışmaların başladığını söyledi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı ayrıca İran'ın yaptırım döneminde takas yöntemi kullanarak ticari başarılarına dikkat çekerek şunları söyledi. Geçen yıl İran'ın petrolsüz ticareti 100 milyar doların üzerindeydi ve bunun önemli bir bölümü takas yoluyla gerçekleşti. Küba Başbakan Yardımcısı da İran ve Küba'nın ikili ekonomik işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, bu işbirliği iki ülkenin karma komisyonunun 18. toplantısı çerçevesinde etkinleştirilmelidir dedi. Ricardo Capriles, takas, para ve bankacılık konuları ile madencilik ve maden endüstrileri ve jeoloji ile ilgili konuları İran ve Küba arasındaki işbirliği alanları olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. İran minerallerin üretimi ve çıkarmasında Küba'ya büyük ölçüde yardımcı olabilir.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, bazı vatandaşların protestolarını düşmanın medya dalgasıyla irtibatının olmadığını söyledi. Ali Şemhani Twitter'da şöyle yazdı. İran'ın ilerlemesi düşman tarafından 8 yıllık bir savaş ve yaptırımlarla engellenen tüm sistemin değişmez iradesidir. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca şöyle yazdı. Çevik bir hükümet yapılar reformu ederek, kaynakları optimize ederek ve halkın desteğiyle tüm engelleri aşacaktır. Başka ülkelerde memnuniyetsizlik yaratmak amacıyla ve yalan uydurmak için kurulan büyük fonlarla oluşturan Batı medyası, hedef kitlesini etkileyerek ve önceden belirlenmiş hedefler doğrusunda yanlış bilgiler vermeye çalışmakta.
İran Denizcilik Sanayi Şirketi Sadra CEO'su, yabancı müşteriler için İran'da 113 bin tonluk 4 tanker inşa edildiğini duyurdu. İran Marine Industrial Company, Sadra Petrol Terminalleri ve Açık Deniz Petrol ve Gaz Tesisleri, Limanlar, Kıyı Koruma ve Rıhtım İnşaatı Mühendislik Hizmetleri, Gemi İnşaatı Kurulumu ve sağlayan bir İran Deniz Sanayi Şirketidir. İRNA'ya göre 26. Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı'nın oturum kulisinde konuşan Sadra Şirketi CEO'su Ali Zari'i, yabancı müşteriler için 4 büyük 113 bin tonluk petrol tankerinin yapımını duyurarak şöyle dedi. Bir tankeri teslim ettik, ikinci tankeri Haziran'da teslim edeceğiz, üçüncü tankerin yapımına başlandı ve 2 yıl içinde teslim edilecektir.
Lübnanlı Yayıncılar Başkanı, Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nda bu fuar dünyadaki İslam direnişin kültürel tezahürüdür dedi. Lübnanlı Yayıncılar Başkanı Seyit Abdullah Murtaza dün 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın oturum kulisinde İRNA Ajansı'na verdiğimizde Lübnan bölümünde direnç cephesinin politikasını ve eksenini dünyaya tanıtan çok sayıda İslam direnç kitabı sunuldu dedi. Abdullah Murtaza, İran İslam Cumhuriyeti'ni korona ile mücadeledeki başarısından ve korona sırasında kültürel, sanal ve sanal dışı etkinliklerin devam etmesinden dolayı tebrik ederek, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin çabalarının sonucu olan Tahran Kitap Fuarı geniş bir izleyici kitlesine sahip dedi. Tahran Kitap Fuarı'ndaki Lübnan Yayıncıları Başkanı, İran'ın 2 ay önce düzenlenen Beyrut Fuarı'na katılımına da atıfta bulunarak, İran ve Lübnanlı yayıncılar arasında başı çocuk hikayeleri alanında olmak üzere işbirliği devamında güzel anlaşmaları imzalandığını söyledi.
İran İşitme Engelliler Serbest Güreş Milli Takımı 24. Brezilya İşitme Engelliler Olimpiyatlarında 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. 80 ülkeden 4000'den fazla sporcunun katıldığı 2021 İşitme Engelliler Olimpiyatlarının 24.sü Brezilya'nın ev sahipliğinde 1 Mayıs'ta başladı. İran bu olimpiyatlara futbol, judo, karate, atıcılık, plaj voleybolu, atletizm, tekvando, güreş alanında katıldı. İran spor kafilesi karate, judo, tekvando ve serbest güreşte 13 altın, 11 gümüş ve 14 bronz olmak üzere bugüne kadar 38 madalya kazandı.
İran İslami Koordinasyon Şurası Filistinli gazetecinin terör rejimi İsrail güçleri tarafından şehit edilmesini kınadı. Korsan rejim İsrail askerleri geçen çarşamba günü Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına baskın düzenleyerek El Cezire kanalına Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akili'yi şehit ettiler. İran İslami Koordinasyon Şurası dün bir bildiri yayınladı. Bildirde şu cümleye yer verildi. Örümcek yuvasının geçici sakinlerinin özgür muhabir Şirin Ebu Akili'ye vahşice saldırıları tüm insanlığa, barışa, özgürlüğe karşı bir cinayettir ve sahte vampir ve çocuk katili rejim tarafından insanlığın ve özgürlüğün katledilmesidir.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın başkanı Yahya el-Sanvar, uluslararası toplumu El Cezire'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinden Siyonist rejimi sorumlu tutmak için derhal harekete geçmeyi çağırdı. Gazze şeridindeki Hamas hareketinin lideri Yahya el-Sanvar, dün El Cezire kanalının Gazze şeridindeki ofisinde Şirin Ebu Akile'yi anma törenine katıldı ve burada yaptığı konuşmada kendisine yönelik tehditleri temasla işgalci rejimden asla korkmadıklarını söyledi. El-Sanvar törende yaptığı açıklamada El Cezire'nin Gazze şeridindeki ofisini bombalamaya karar verenin, Şeyh Cerrah'taki Cifara el-Badiri'nin elini kırmayı karar verenin, Şirin Ebu Akile'ye suikast düzenlemeye karar veren kişi olduğunu söyledi. Yahya Senvar sözlerine şöyle devam etti. Şehit Ebu Akile defalarca suikasta uğradığı ve işgalci rejim onun onuruna yapılan görkemli cenaze merasimini engellemeye çalıştı ve tabutuna saldırı düzenledi. Bu saldırı ve cinayet asla hafızalardan çıkmayacak. Gazze şeridindeki Hamas hareketinin lideri Şirin Ebu Akile suikastı ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların ikiyüzlü tutumlarını kınadı ve uluslararası toplumu bu suçun faillerini adalete teslim etmek için derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı marşında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük dedi. Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK-YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK-YPG'yi her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya 24 televizyon kanalına ver demişti. Hem kamuoyuna hem de diyalog kanallarını kullanarak İki ülkeye de tüm uyarılarımızı yaptık. Bunu önceden biliyorlar. Bu yeni bir şey değil. NATO'ya katılmaları halinde her şeyin nelere yol açacağı üzerine bilgilendirildiler dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına kapıyı kapatmadığını söyledi. Bununla birlikte Kalın, iki Kuzey Avrupa ülkesiyle müzakereler yürütmeyi ve özellikle Stockholm'daki terör faaliyetlerine karşı tedbirler alınmasını istediklerini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasını desteklemeyeceğini açıklayarak, iki Kuzey Avrupa ülkesinin birçok terör örgütüne ev sahipliği yaptığını söylemişti.
Öte yandan Kremlin'in aktardığına göre Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşen Putin, Finlandiya'nın tarafsız statüsünden vazgeçerek NATO'ya katılmasının hata olacağını söyledi. Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapacağını duyuran Finlandiya'nın söz konusu kararının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyleyen Putin, Finlandiya'nın tarafsız statüsünden vazgeçerek NATO'ya katılmasının büyük hata olacağını belirtti. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin'e Ukrayna'ya saldırı başlatmasının Finlandiya'nın güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini söyledi.
Almanya, Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride Moskova yönetimine Ukrayna Savaşı'na son verme çağrısı yapıldı, Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı yazdığı mektupta İsrail rejimi saldırılarının kınanmasını istedi. Suriye Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni İsrail işgalinin Suriye egemenliğine yönelik saldırılarını açık ve net bir şekilde kınamaya, bunlara karşı yerleşik ve net yasal ve siyasi hükümlerle çelişen her türlü siyasileştirilmiş düşünce ve hesaptan arınmış net bir duruş sergilemeye çağırdı.
Suriye ordusunun topçu ve roket birimi, Türkiye destekli terörist grupları tarafından 10 Suriye askerinin öldürülmesine misilleme olarak Halep'in eteklerinde bir Türk askeri üssünü hedef aldı.
Öte yandan Türkiye ordusunun Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı harekat alanında 2 PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi.
Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman, Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı ile gizlice bir araya geldi ve iki taraf petrol piyasası ve Riyad tarafından Çin silahlarının satın alınması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Ve son haberimiz, Amerika'nın New York eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de ekonomik krizin büyümesi hakkında. Türkiye'de muhalefet partileri halkın yaşadığı geçim sıkıntısı ve ekonomik krizin büyümesiyle Türkiye hükümetine yönelik eleştirilerini sürdürmekte. Bu bağlamda İslamcı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan hükümetini istatistikler hususunda yalan söylemekle suçlarken ekonomik durumun son 27 yılın en kötü durumunda olduğunu belirtti. Temel Karamollaoğlu, enflasyon, işsizlik ve sınıflar arasındaki çatlakların büyümesinin Türkiye'nin ekonomik durumunu iyice kötüye taşıdığını, Türkiye vatandaşlarının her geçen gün kötü ekonomik haberlerle karşılaştığını, zor günler geçirmekte olduklarını ve daha zor günlerinde onları beklediğini söyledi. Temel Karamollaoğlu ayrıca yanlış bilgilerin ve istatistiklerin yayılmamasını yayımlanmasını eleştirerek son günlerde enflasyon oranının Türkiye İstatistik Merkezi TÜİK tarafından %70 olarak açıklandığını ama gerçek enflasyon oranının 121,82 olduğunu, bunun da Mart 1995'ten beri görülmediğini belirtti. Muhalefet liderinin Erdoğan'ın politikalarına yönelik eleştirileri, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde halkına ekonomi durumunun iyileşme sözü verdiği bir sırada geliyor. Ankara hükümetini eleştirenler son 3 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü başkanlık siyasi sistemin kurulması ardından her yıl halkın refah düzeyi ve alım gücünün daha da azaldığını belirtiyorlar. Öyle ki mevcut durumda 2022 yılının ikinci yarısında birçok insanın yoksulluk çizgisi altında yaşayacaktır. Ankara'ya muhalif medyası son zamanda birçok insanın kendileri ve aileleri için günde 3 öğün yemek sağlayamadığını bildirdi. Bu medya kuruluşları çok sayıda vatandaşın hükümetin sattığı ekmek kuyruklarına girmesini ve hayır kuruluşları ve merkezlerinden kalabalık kuyrukların bunun kanıtı olarak göstermektedir. Halbuki bu insanların çoğu daha önce Türkiye'de üst orta sınıf olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle ekonomistler Türkiye'de işsizliğin artmasının ve istihdamın azalmasının nedenlerinin çeşitli şekillerde incelemeye çalışıyorlar.
Bu bağlamda Türkiye'de birçok uzman ülkenin iş gücü piyasasındaki çalkantıların ana sebeplerinden biri olarak milyonlarca Suriyeli mültecinin Türkiye ekonomisine katılmasını gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye'de muhafazakar çevreden gazeteci yazar Ahmet Taş getiren Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı'yı eleştirerek onu halka aldatmaya çalışmakla suçladı ve şöyle bir değerlendirmede bulundu. Maalesef pek çok büyük firma sahibi Türkiye halkının ağır iş yapmak istemediğini söylüyor. Bu nedenle sanayi ve imalat faaliyetlerimizin çoğunu yabancı işçilere, özellikle de Suriyeli mültecilere devretmek zorundaymışız gibi cümleler sarf ediyorlar. Türkiye'nin iktidar partisine de yakın olan Taş getirenin açıklamaları Suriyeli sığınmacıların ve yerinden edilmiş kişilerin ya da isimleri istihdam ve sigorta istatistiklerine kayıtlı olmayan diğer gayri resmi mülteci kişilerin çeşitli sektörlerde çok düşük ücretlerle çalıştığı anlamına geliyor. İşveren ve üretici için üretim maliyetini önemli ölçüde azaltmak hedefiyle böyle bir yola başvurulmaktadır. Her halükarda Suriyeli ve Afgan mültecilerin Türkiye ekonomisine katılımı Türkiye halkının zararınadır. Görünen o ki Türkiye İktidar Partisi bu büyük nüfusa vatandaşlık vermeye ve 2023 seçimlerinde oylarını almaya çalışacak. Bu nedenle Erdoğan hükümetini eleştirenler iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2023 seçimlerini tekrar kazanmak için Suriye ve Irak güvenlik meseleleri bahanesiyle seçim hedeflerine şimdiden ulaşmaya çalıştığına inanıyor. Ancak ekonomik krizin tırmanması, Ankara hükümetinde devam eden mali çalkantılar, Türkiye'de ailelerin devam eden ve kötüleşen durumu ve hükümetin halkın geçim sorunlarına çözüm bulma konusundaki sürekli başarısızlıkları Türkiye'de iktidar partisinin çabalarını engellemektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yönelik ekonomik savaşının yoğunlaşması konusunda. Batı'nın Rusya'ya karşı baskıların artması, özellikle de ekonomik cephenin de yaptırımlar çerçevesinde genişletilmesiyle Moskova attığı adımda özellikle de enerji alanındaki araçlarını Avrupa Birliği'ne karşı kullanmaya odaklandı. Bu bağlamda Rusya'nın dev enerji firması Gazprom şirketi Polonya üzerinden Yamal Avrupa hattında Almanya'ya doğal gaz taşıyan enerji hattını kestiğini duyurdu. Bu şirket Polonya'da bulunan boru hattının bir kısmının sahibidir. Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya ülkelerinden geçen Yamal Avrupa doğalgaz boru hattı yıllık olarak 32,9 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahiptir. Bu bağlamda Gazprom şirketinin sözcüsü Sergey Kuparinov, Rusya yaptırımlarının Europol gaz şirketi boruları ile bu doğalgazın taşınmasının yasak olduğu anlamına geldiğini belirtti. Rusya bir başka girişimde Finlandiya'ya ihraç edilen elektriği de kesti. Rusya elektrik operatörleri Finlandiya elektrik ihracatının cumartesi sabahından itibaren durdurulacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre Rus Devlet Enerji Holdingi Inter-RAO'nun Helsinki merkezli bir yan kuruluş olan RAO Nordic, 6 Mayıs'tan bu yana Finlandiya'ya tedarik edilen elektrik için herhangi bir ödeme almadı ve bu yüzden de 14 Mayıs'tan itibaren elektriği kesmesi gerekiyor. Fakat görünüşe göre bunun gerçek nedeni Finlandiya'nın NATO üyeliği için resmi başvurusu gibi görünüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılmak istediklerini belirttiler. Finlandiya'nın bu yöndeki kararı Rusya'dan güçlü muhalefetle karşılandı ve Moskova sonuçları konusunda Helsinki yetkililerini bile uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Moskova'nın Finlandiya'ya yönelik teknik ve askeri tedbirleri göz önüne alacağını duyurdu.
Ukrayna Savaşı'nın devam etmesiyle Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki düşmanlık sürerken her iki taraftan da birbirlerine karşı daha olumsuz eylemler beklentisi artıyor. Amerika ve müttefikleri Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun bahanesiyle yaklaşık 3000 yeni yaptırım uygulayarak Rusya'ya yaptırım uygulanan ülkeler arasında dünyanın zirvesine yerleştirdi. Washington, Batı blokunun lideri adıyla Ukrayna Savaşı'nı Rusya ile hesaplaşmak için bulunmaz bir fırsat olarak görüyor ve Avrupa Birliği ve Kanada, Japonya ve Avustralya gibi diğer bazı Batı yanlısı ülkeleriyle birlikte Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamakta geniş çaplı bir ekonomik savaş cephesi açmak istiyor. Aslında Amerika her zaman uzun süredir devam eden siyasi ve askeri rekabetleri çerçevesinde rakiplerini daha da zayıflatmak istiyor. Fakat eli kolu bağlı bir rakip olmayan Rusya, Batı'ya karşılık vermek için gereken baskı araçlarına sahiptir, özellikle de enerji alanında. Bu bağlamda siyasi analist David Pearson şöyle diyor: özellikle 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra kendisini uluslararası yaptırımlardan korumaya çalışan Rusya'nın 1,5 trilyon dolarlık ekonomisini baltalamak elbette kolay olmayacak. Aslında Batı'nın eşi görülmemiş kapsamlı yaptırımlara rağmen Moskova ekonomik, ticari, finansal, bankacılık ve hatta ihracat ve ithalatına çok fazla baskı gelmesine rağmen bu yaptırımların olumsuz etkilerini büyük ölçüde azaltmayı, etkisiz hale getirmeyi başardı. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğal gazının ruble ile satışı koşulunu ilan ederek rublenin dolar karşısında değer kaybetmesini büyük ölçüde telafi edebilmiş ve hatta onu Ukrayna'daki savaş öncesi seviyelerini geri getirmeyi başarmıştır. Şimdi de Rusya Avrupa ülkelerinin ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip girişimlerde bulunmaktadır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 13 Şevval 1443 ve Miladi 15 Mayıs 2022 Pazar. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordibehşt, İran'ın büyük hamaset şair Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'yi anma günüdür. Firdevsi Hicri Şemsi 319, veya 320 tarihinde İran'ın kuzeydoğusundaki Tus'ta dünyaya geldi. Firdevsi'nin dünyadaki şöhreti gençken yazmaya başladığı, ömrünün sonuna dek defalarca incelediği ve zenginliğini arttırdığı Şehname kitabından ötürüydü. Şehname İran milleti ve ülkenin bin yıllık kültür mirası olup İranlıların kültür ansiklopedisi ve tarihi sayılır. Firdevsi'nin Şehnamesinin asıl konusu İran'ın geçmişi ve İslam'ın kabul edilmesinden önce İran'daki inişli çıkışlı geçmişidir. Firdevsi'nin deyimiyle Şehname'nin yazılışı 30 yıl sürdü. Şehname şimdiye dek çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin Fars diline yönelik çabaları nedeniyle bugün İran takviminde Farsçayı Anma Günü olarak adlandırılmıştır. Yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 13 Şevval 1323 yılında İslam aleminin büyük alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Taha 83 yaşında vefat etti. Hanedanı kendi çağının en meşhur alimlerindendi. Şeyh Taha Necef ilinde dünyaya geldi ve zamanının büyük alimi Şeyh Murtaza Ensari'den ders aldı. Fıkıh esasları, hadis ve Kur'an tefsiri dalında büyük bir şöhrete kavuştu. ...63 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Şevval 1380'de İslam aleminin önde gelen taklit mercisi Ayetullah Seyyid Hüseyin Burucerdi vefat etti. Hicri Kameri 1292'de İran'ın Burucerd kentinde dünyaya gelen Ayetullah Burucerdi hadis ve hadis bilimine musallat idi. Bu önde gelen alim Şehit Murtaza Mutahhari, Seyyid Muhammed Hüseyin Beyişti, Cafer Sübhani, Muhammed Fazıl Lenkerani ve Nasır Mekarim Şirazi gibi önde gelen öğrencileri yetiştirdi. Bu ünlü şahsiyetin yaşadığı dönemde başta İran olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde görkemli camiler ve binalar inşa edildi ki bunların arasında Kum Büyük Camisi ve Almanya'nın Hamburg kentindeki Büyük Cami'ye değinebiliriz. Şia hadisleri külliyatı, mantıkta Risale ve Şeyh Tusi Kifaye haşiyası gibi eserler Ayetullah Burucerdi tarafından kaleme alındı. ...29 yıl önce bugün 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mayıs'ı Dünya Aile Günü olarak adlandırdı. Bugünün Dünya Aile Günü olarak belirlenmesinin nedeni Kutsal Aile Kurumu'nun bir toplumun temel çekirdeği olarak iç ve dış zararlardan korunmasının sağlanması olup toplumda etkili rolünü daha iyi ifa etmesidir. ...246 yıl önce bugün 15 Mayıs 1776'da buharla çalışan ilk gemi yapıldı. Buharla çalışan gemi Fransız Marki Duşfıra tarafından yapılıp Danube Irmağı'na denendi. Gemide buhar gücünden yararlanılması denizcilik sanayisinde bir devrim meydana getirdi. ...163 yıl önce bugün 15 Mayıs 1859'da Fransız ünlü bilim adamı ve fizikçi Pierre Curie Paris'te dünyaya geldi. Onun matematik ve fizikteki yeteneği gençken ortaya çıktı ve bu bilim dallarında geniş araştırmaya başladı. Pierre Curie 1898'de eşiyle birlikte radyumu keşfetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Faiz batağı derinleşiyor.
Cumhuriyet.
Siyasi partilerin güncel üye sayıları açıklandı. Millet İttifakı arttırdı. AKP'de kan kaybı sürüyor.
Star.
Yunan kanalından Türkiye'de seçim anketi yorumu. Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cavlevez Gentürk, 13 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyon panik yarattı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya enflasyonla mücadeleyi para politikalarını sıkılaştırma, faizleri arttırma yoluyla yapıyor. Türkiye ise dokunamadığı faizler nedeniyle bankalar ve iş dünyasından cesur atım bekliyor. Türkiye yine yüksek enflasyonla boğuştuğu zor bir dönem yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Nisan'da %69.97 olan tüketici fiyatları endeksi bağımsız kuruluş ENAG'a göre %54 diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonun sorumlusu olarak gösterdiği iki sektörden biri enerji, diğeri ise gıda. TÜİK'e göre %89.1 olan gıda enflasyonu çarşıyı pazarı kavuruyor. Enflasyonda makul sınır unutuldu. Yıl sonuna kadar TÜİK'in bile 3 haneli enflasyon açıklaması şaşırtıcı olmayacak. Enflasyon Kasım'dan itibaren raydan çıkaran politikalar belli. Önce politika faizi %14'e indirdi, kurlar patladı. Dolar 18 TL'ye kadar tırmandı. Sonra gerilese de 16'ya doğru gidiyor. Enerji savaşları dünyada artarken Türkiye'de üzerine bir de döviz krizi bindi. İğneden ipliğe fiyat artışları tutulamaz duruma geldi. Hükümet gıda fiyatlarında görülen keskin artışları biraz olsun doldurabilmek için temel gıda ürünlerinden alınan vergiyi düşürdü ama artış vergi indirimine rağmen devam etti. Ekonomi çevreleri enflasyonla gerçek bir mücadele beklerken ne yazık ki atılan adımlar bunun hayal olduğunu gösteriyor. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin yolunu bazen açıkça, bazen de telefonlarla iş dünyasını uyarmakta buluyor. Nebati dün bu mücadele yöntemlerinden birini kullandı. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisinden gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Öğrendiğime göre çok sayıda iş insanı telefonla defalarca aranarak toplantıya davet edilmiş. Adeta bir panik havası estirilmiş. Bu tür toplantılarla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini söyleyen iş insanları fiyatları arttıran gerçek nedenlere yönelmek gerektiğini söylüyorlar. Şu uyarıyı yapıyorlar. Devlet ciddiyeti kalmadı, kurumlara güven kalmadı, emir komuta ile fiyatlar düşmez. Önce maliyetler düşürülmeli. Nebati toplantıya katılan üreticilerden cesur adımlar atmalarını, katılanlar ise bunun olabilmesi için maliyetlerin düşülmesi gerektiğini söylemiş ve destek istemişler. Dünya enflasyonla mücadeleyi para politikalarıyla, faiz politikalarıyla sürdürüyor. Türkiye'de ise görünen o ki fiyatlar artmaya, hükümet iç ve dış mihrakları suçlamaya devam edecek. Olan da geliri eriyen vatandaşı olacak.
Akif Bekir 13 Mayıs tarihli Karar gazetesinde Kaftancıoğlu'na ceza neye hizmet, adalete mi, halka mı, siyasete mi başlıklı yazısına yer veriyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hepsi eski tarihi tweetleri nedeniyle 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 2 davayı düşürdü. Kalan 3'ünden 4 yıl 11 aylık ceza ise onadı. Devamında siyasetten yasaklanması bekleniyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ceza alan tweetlerden birini "Bizi işte bu kafa yoksullaştırdı" başlığıyla yazmıştım. Buyurun o yazıyı hatırlayalım. PKK'lı Sakine Cansız'ın ardından attığı tweet, Kaftancıoğlu'nun terörist yapıyorsa o gün attığı manşetler iktidar medyasını kim bilir ne yapar. Sakine Cansız ve arkadaşlarının Diyarbakır'daki kalabalık cenazesi sabah gibi gazetelerde "Hepimiz barışız" manşetiyle verilmişti. Paris'te öldürülen PKK'lıların cenazesi için barışın gövde gösterisi tüm Türkiye'nin umudunu yansıttı deniyordu. Spotlarda binlerce kişi siyah yaz kıyafetleri giydi, beyaz barış kaşkolları taktı, beyaz barış güvercinleri uçuruldu. Kürsüden barış sloganları haykırıldı yazıyordu. Oysa aynı cinayetler için sadece insanlık kaybetti diye tweet atmıştı. Kaftancıoğlu terör örgütü propagandasından ceza aldı hem de 6 yıl sonra. Hem de CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra açılan soruşturma ve İstanbul seçimlerini partisi kazandıktan sonra başlayan davada. Kaftancıoğlu'nun tweet'i terörü övmek ve propagandasını yapmak suçuysa o manşetler nedir siz söyleyin. Yargının siyasallaşmadığına, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız karar verdiğini, iktidarınsa terörle mücadeleyi muhalefetle mücadeleye alet ve istismar etmediğini kim inanır? Yargıtay'a da bu kadarı çok fazla geldi ki terör propagandasından cezayı bozduğu anlaşılıyor. Fakat cezası onanan yine hepsi eski ve mesela faili meçhul cinayetlere göndermeleriyle devleti eleştiren sert, sarsıcı tweetler çok mu farklı? Ocak 2021 tarihli yazımı şu uyarılarla bitirmişti. Hukuk ve demokrasi reformu bekleyen yabancı yatırımcı mı kanacak? Hadi canım. İktidar demokrasi ve hukuk düzeltilmeden ekonominin düzeltilmeyeceğini söylüyor da bizi bu siyaset ve bu yargı pratiklerinin batırıp mahvettiğini bilmiyor mu? Kimse başka yerde aramasın, yoksullaşmamızın sorumlusu budur.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 13 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde dalgalı kur sistemi neden değişmelidir başlıklı yazısına yer veriyor. Dünyada dış ticarette rekabet için kur savaşları yaşanırken bizde 2018'de ve sonrasında yaşanan kur şoklarıyla yaşanan TL'nin değer kaybı ihracatta avantaj sağlayamadı. Yalnızca maliyet getirdi. Türkiye AK Parti iktidarının ilk 10 yılında kur tuzağına düştü ve ithalata bağımlı üretim yapısı oluştu. Başkanlık sisteminden sonra yabancı yatırım sermayesi çıkınca bu tuzak derinleşti. TL krizine dönüştü. Şimdi de tüm göstergeler krizin derinleştiğini işaret ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aralık 1999'da Türkiye IMF ile 1999-2002 dönemi için yapılan 17. standby düzenlemesinde sabit kur temelinde iki farklı dönem öngörülmüştü. 2000 ve 2001 Haziran ayına kadar devam edecek ilk 18 ayda enflasyon hedefine yönelik kur sepeti uygulanacaktı. Döviz kurları hedef tüfe kadar artırılacaktı. 2001 Haziran'ından sonraki ve 2002 sonuna kadar sürecek ikinci 18 aylık dönemde kademeli olarak genişleyen bant uygulamasına geçilecekti. Başka bir ifadeyle para kurulu sistemi olacaktı. 2000 yılı için kur artışı tüfe hedefi olan %20 kadar belirlenmişti. Ne var ki 2000 yılında tüfe oranı %39 olunca kara borsada döviz kuru yükseldi. 2001 yılı Şubat ayında kriz olunca IMF bu defa 18. standby düzenlemesinde 1999 yılında öngördüğü ve 2000 yılında uygulanan hareketli çapının tam tersini dalgalı kur sistemini istedi. O tarihte Gözcü'de yazıyordum. Kriz öncesinde gerek bu gazetedeki köşemde gerekse basında yer alan iki teklifim vardı. İlki 1 Temmuz'dan itibaren kurların afişe edilmesi taahhütlü bitiyor. Bant sistemi geliyor. 1 Temmuz'da başlayan bant sistemi tarihini öne çekmek ve bant sistemini genişletmek gerekiyor. Önce çekilecek bant sisteminde kur artışında ilk 3 ayda %15'lik bir bant içinde, ikinci 3 ayda %20 bandı içinde hareket edilmelidir. Böylece bant sistemi değişmiyor, başlama tarihi ve marjı değişiyor. Programı rafa kaldırmaya gerek kalmıyor. İkincisi, dalgalı kur sistemi mevcut sistemin tam tersidir. Türkiye'de piyasa yapısı bu sisteme uygun değildir. Vadeli döviz işlemleri piyasası çok dardır ve aynı zamanda dolarizasyon var. Bu nedenlerle dalgalı kur sistemi kurlarda otomatik denge sağlayamaz. Dalgalı kur sistemi yerine kontrollü bir kur sistemine geçelim. Teorik olarak dalgalı kur sisteminin döviz kurunu dengeye getireceği savunulmuştur. Dalgalı kur sisteminde cari açık ortaya çıkarsa döviz ihtiyacı ve döviz talebi artar. Döviz kuru değer kazanır, milli para değer kaybeder. Ülkenin dış rekabet gücü artar çünkü milli parayla hesaplanan ürün fiyatı döviz cinsinden düşer. Milli paranın değeri %40 düşerse ihracatçı 1 dolara sattığı ürünü 60 sente düşürebilir. Buna karşılık ithal malları da milli para cinsinden yine %40 oranında daha pahalı olur. Sonuçta ithalat talebi düşer, ihracat artar. Dış ticaret açığı ve cari açık kalkar. Dış ödemelerde yeniden denge sağlanır. Cari fazla veren durumlarda ise tersi olur. Ancak gelişmiş ekonomiler için uygun bir sistem olan dalgalı kur sistemi, Türkiye'nin 2001 yılındaki ekonomik yapı ve piyasa yapısı ile uyumlu değildi. Aslına bakarsak bugün de uyumlu değildir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı şair Ferdevsi'yi analım.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda İranlı büyük şair ve Fars dilini yaşatan Ferdevsi'den söz edeceğiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İranlılar Firdevsi'nin evlatlarıdır ve onun eteğinde yetişmiştir. Çünkü Şehname İran kültürü ve sanatının binlerce yıllık mektubudur. Eğer Firdevsi tarihte baş göstermeseydi ve Şehname'yi yazmasaydı belki bugün İranlılar coşkulu ve tatlı Fars diliyle konuşamazdı. Bir gün ünlü Mısırlı yazar Muhammed Hasane'in heykele şu soruyu sormuşlar. Siz bu parlak kültür geçmişiniz ile nasıl oldu da Arapça konuşur oldunuz? O da şöyle yanıt vermiştir. Biz Arapça konuşur olduk çünkü Firdevsimiz yoktu.
Fakat Arapçanın İran'da nüfuz etmiş olması ve İranlılarca birçok Arapça kitabın yazılmış olması ve Arapça yazmanın yayılmasına karşın neden bu dil İran halkının resmi dili olmadı? Tarih, İranlıların Farsçayı büyükleri ve düşünürleri sayesinde koruyup yaygınlaştırmasını tasdik ediyor. Bu Safariler hanedanının başı Yakub Leys Safari sarayındaki şairlere ve yazarlara hitaben anlamadığım bir sözü neden söyleyeyim ki diye söylediği sözü ile ve Ru'deki, Dakiki ve Unsuri ile başlatılan ve Firdevsi ve onun ölümsüz şahnamesiyle yüceliğe ve büyüklüğe eren bir hareketti.
Engin İran yurdu tarih boyunca birçok acı ve tatlı olayları tatmış, çok engebeli yollardan geçmiştir. Firdevsi zulüm ve İranlı olmayan zorbalıklarla mücadele etmek için İran'ın eski uygarlığının etnik onurunu ve tanımını canlandırdı ve birçok insanda ülkeyi savunma duygusunu canlandırmayı başardı. Şehnamenin İran ruhu ve her şeyden önce düşünce üzerindeki etkisi her şeyden önce vatanseverlik ve silahşorluk açısındandır. Bu nedenle Şehname'den beyitler okuyarak her bir temiz ruhlu İranlının vatanseverlik duygu ve etkilerinden etkilenmemesi ve silahşorluğa ve kahramanlığa yönelmemesi mümkün değildir.
Araştırmacılar bu büyük şairin büyük kitabıyla bir milletin kültüründe ve kaderinde oynadığı rolün Firdevsi'nin şahnamesinin önemini nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorlar. Doktor Halegi mutlaka göre Fars edebiyatında hatta dünya edebiyatında Firdevsi'nin şahnamesi gibi bir milletin kaderinde ve kültüründe rol oynayabilecek ve bu ölçüde etkili olabilecek hiçbir kitabın olmadığına inanıyor.
Çağdaş bir Firdevsi araştırmacısı olan Muhammed Ali İslami Nedüşen, Firdevsi'nin şehnamesini dünya edebiyatında bir ulusun kaderini değiştiren tek kitap olarak görüyor. Nedüşen'e göre Şehname İran'ın kaderini değiştirdi ve Şehname yazılmamış olsaydı başka bir ülke olurdu. Şehname olmasaydı Mısır, Suriye, Ürdün gibi bazı ülkelerde yaşananların aynısı İran'ın da başına gelecekti. İran tarihi ve kültürü ve Fars dilinin hayatta kalması Firdevsi'nin Şehnamesi sayesindedir.
Firdevsi'ye sadece şair ve mitolog diyemeyiz çünkü o şiir ve mitin arkasında, bu görkemli ve değerli şiirlerin arkasında tatlı ve belagatli Fars dilinin yardımıyla bir milleti yeniden inşa etmiştir. Firdevsi'nin hayalinde, onun sözlerinde sadece İran mitleri değil aynı zamanda İranlılar da şekilleniyor, gurur duyuyordu. Bu nedenle Şehname İranlıların kimliğinin bir parçasının aynasıdır ve her İranlı kendisini ve kültürel kimliğini görmek için Şehname'nin aynasına ihtiyaç duymaktadır. Firdevsi'nin sözleriyle İranlılar yeniden büyüdü, gelişti ve doğdu.
İran tarihinde Şiiler diyarı olmuş ve dünyanın en büyük edebi başyapıtlarını yaratmıştır. Ancak Firdevsi ve onun yüce başyapıtının araştırmacıları Hafız, Sadi, Hayyam, Nizami, Hakani, Mevlana ve başka Farsili büyük şairler gibi İranlı büyük şairlerin şiir defterleri arasından neden Şehname'yi İranlı olmanın ve İranlı kalmanın gerçek kriteri olarak görmüşler? Çünkü bu büyük insanların şiirleri İran ve İranlıların sadece bir köşesini gösteriyor. İran'ın doğası ve karakteri ancak Firdevsi'nin Şehname'sinde değerli bir biçimde bulunabilir.
Şehname sadece İranlılar için değil, insanlığın temelini ve doğasını incelenmesi nedeniyle dünya için de önemlidir. Şehname insanlığın ana noktasına değinmiş ve bu iyilik ve kötülük arasındaki mücadeledir. Şehname'nin anlayışı iyiliğin kötülüğe galip gelmesi eksenindedir. Firdevsi'nin Şehname'sinin önemli ve ana düşüncesi bilgeliktir.
Tahran Radyosu.
Firdevsi'yi İran'ın ulusal kahramanlarından biri olarak kabul etmek gerekir. Bu şair Fars diline yeni bir ruh verdi. Doktor Ebu'l-Faz Hatibi'ye göre Firdevsi geçmişteki deneyimleri büyük işiyle Farsçayı kalıcılık aşamasına getirdi ve Farsçayı yabancı kelimelerin etkisinden ve Fars dilinin söz dizimsel yapısını ve normlarını anomalilerden koruyabildi. Fars dili gelişimini Firdevsi'nin Şehnamesine borçludur ve bu yüzdendir ki Firdevsi'nin adı Farsçanın kalıcılığına düğümlenmiştir. Şehname araştırmacısı ve Firdevsi'nin Şehnamesinin en güvenilir nüshasının düzelticisi ve bir İranlı olarak Doktor Haliki Mutlak bu şair hakkında şu sözleri kullanmıştır. Biz milliyetimizi Fars diline borçluyuz ve Fars dilinin varlığını büyük ölçüde Firdevsi'nin Şehnamesine borçluyuz.
Firdevsi'nin Şehnamesi edebi sözcükler ve deneyimleri içerme bakımından Fars dilinin en zengin ve en ihtiyaçsız hazinelerinden biridir. Ve şüphesiz bu bakımdan Farsçanın doğru ve güzel sözlerini koruyan ve bu kelimeleri engin bağrına kaydederek güvenlice ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara devreden en büyük ve ilk kitaptır. Fars dili farklı İran kabilelerinin güç, birlik ve bağlantı aracıdır. Firdevsi'nin Şehnamesi Farsçayı o kadar zenginleştirmiş ve güçlendirmiştir ki tarihte bu dili unutmaya yer yoktur. İşte bu yüzden Firdevsi'nin Şahnamesi Fars dilinin de yardımıyla İranlıların etnik birliğinin temellerinden biridir.
Firdevsi'nin yaptığı işin gerçek öneminin ortaya çıkması ve büyük eserinin İran tarihinde hak ettiği yeri bulması yıllar aldı. Şehname, İranlıların geçmişini, kültürünü ve kimliğini bugüne kadar koruyan Firdevsi'nin destansı bir şaheseridir. Firdevsi, Şehname'ye yazarak İran'ın geçmiş tarihini sadece kendisi için korumakla kalmamış, aynı zamanda yüzyıllar boyunca tüm İranlılar için canlı tutmuştur.
Şehname, İran mitleri kitabıdır. Firdevsi Şehname'yi yazmasaydı bugün bu mitlerin birçoğuna erişemeyecektik. Ayrıca Şehname eski İran hikayeleri, atalarımızın eski gelenek ve ritüellerinin kitabıdır. Firdevsi Şehname'yi tamamlamak için 30 yıl yorulmadan çalıştı. Şehname İran destanı, tarihi ve kültürünün resimli bir takvimidir. Cambridge Üniversitesi Profesörü Charles Melville'e göre Firdevsi'nin büyük başarısı İranların tarihini, imparatorluk dönemi tarihini ve görkemlerinin zirvesini korumasıydı. Ama önemli olan nokta onu İranlıların kendi dilinde yani Farsça olarak derlemiş olmasıdır. Firdevsi'nin bu işi İranlı olma büyük kavramının bir parçasıdır. kişinin kimliğini ve kendini algılama şekli. Bu bence Firdevsi'de herkesten daha belirgin olan bir konu.
Tuz bilgesinin şehnamesi bir bilgelik ve bilgi hazinesidir ve her yeri insanlık, ahlak ve erdem dersidir. Özgürlükçülük, baş kaldırma ve haksızlık karşısında boyun eğmeme, bütün şehname kahramanlarının sabit insani ahlaki ilkeleridir. 15 Mayıs Firdevsi'yi anma ve Fars dilini koruma günü siz kıymetli dinleyicilerimize kutlu olsun.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...74. Nekbe gününde Siyonist rejimin sorunları.
Nekbe günü üzerinden 74 yıl geçerken Siyonist rejim bu süre içinde birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır.
Bu sohbetimizde ise söz konusu sorunlara kısaca değinmek istiyoruz.
...15 Mayıs Filistinler için Nekbe ve Siyonistler için sahte rejimin kuruluş günüdür. Bugün Filistinlerin Siyonistler tarafından zorla göç etme gününün sembolüdür. Nekbe Arapça bir kelimedir ve felaket anlamındadır. Filistinler genel olarak Nekbe kelimesini toprakların işgali ardından yaşanan facia olaylar için kullanıyorlar. 15 Mayıs 1948 tarihinde Filistin'de yaşanan bir olay bugünün Nekbe günü olarak bilinmesine sebep oldu. Filistinler için bugün topraklarının işgali ve el konulması 800 binden fazla Filistinlinin evinden ve barkından ihraç edilerek ilk mültecilik dalgasının başladığı acı hatıraların yıl dönümüdür.
Son yıllarda Siyonist rejim Amerika Devleti'nin yardımıyla Batı Asya bölgesindeki siyasi tecrit sürecini aşarken, Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmekle kendi güvenliğini artırmak ve Filistin'i sözde Arap dünyasından genel olarak İslam dünyasından çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Türkiye ile ilişkileri tekrar ihya etmeye çalışması ve Siyonist İsrail'i yetkililerin Arap ülkeleri ve Türkiye'ye yaptığı diplomatik ziyaretlerde Tel Aviv'in söz konusu politikası çerçevesinde gerçekleşiyor. Tabii işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere Arap yetkililerle yapılan görüşmeleri de unutmamak gerekir.
Fakat yapılan tüm bu çalışmalar Siyonist rejim için güvenlik sağlamazken Filistinler ve Siyonistler arasındaki çatışmaların da artmasına sebep olmuştur. Yaşanan gelişmeler sonucunda Filistinler savunmanın başka ülkeler tarafından sağlanacak bir konu olmadığı, kendilerini savunmak için harekete geçmeleri gerektiği gerçeğine vardı. Aslında Filistinler başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurum ve teşkilatlar ayrıca Arap ülkeleri tarafından hayal kırıklığına uğrayarak aynı zamanda Filistin özel teşkilatından memnun kalmayarak kendi kendine yardım ülkesini kendi siyasetlerinin merkezine yerleştirdi. Buna göre Filistinlerin şehadet ve feda operasyonları veya başka bir ifadeyle Filistinlerin bireysel operasyonları nedeniyle bu yıl Siyonistler için Nekbe günü büyük kayıplarla geçiyor ve böylece korsan rejiminde kırılgan olduğu gerçeği açıkça ortaya çıkıyor.
Günümüzde Filistinlilerin bireysel operasyonları Siyonistler için büyük ve temel bir soruna dönüşmüştür. Son iki aydan az bir sürede 5 bireysel feda eylemi sonucu 18 Siyonist öldürüldü ve onlarcası da yaralandı. Son haftalarda da direniş operasyonları daha çok 1948 yılı işgal topraklarında yaşandı. Bu da korsan rejimin güvenlik daireleri için eşsiz bir olaydı. 20 Mart gününde Nakab ahalisinden olan Muhammed Ebul Gean soğuk silahla 4 Siyonisti öldürdü. Ardından 27 Mart tarihinde Siyonist rejimin işgali altındaki Hadera sitesi sakinlerinden İbrahim Agbariye ve Eymen Agbariye iki Siyonist sinir güvenlik subayını öldürdü.
Daha sonra 29 Mart silahlı saldırı operasyonunda Beni Berak sitesi sakinlerinden şehit Ziya Hemarş'a 5 Siyonist'i öldürdü. 7 Nisan 2022'de Çin'in sakinlerinden şehit Raz Hazım Tilaviv'deki Dizengoff Caddesi'nde düzenlenen silahlı bir operasyon sırasında 3 Siyonist öldürüldü. 29 Nisan tarihinde de Ürdün Nehri batı yakasında bulunan Eril Siyonist yerleşim alanında gerçekleşen operasyonda bir Siyonist asker öldürüldü. 5 Mayıs 2022'de Tel Aviv yakınında Filistinlerin tabiriyle El Mezire operasyonu olan Elad operasyonunda 3 Siyonist öldürüldü, 10 Siyonist de yaralandı.
Yapılan bu operasyonlarda Nekbe günün 74. yıl dönümünün önemini arttıran birkaç stratejik konu vardır. Birinci önemli konu, operasyonlardan en az 3'ünün işgal altındaki topraklarda yaşayan Araplar tarafından yapılmasıdır. Siyonistlerin aşırı ırkçı siyasetleri ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Arap toplumuna karşı Siyonistlerin şiddet davranışları, ayrıca bu rejimin Filistinlilere yönelik yoğun şiddet saldırıları, işgal altındaki topraklarda yaşayan Arapların da Filistin halkıyla beraber Kudüs'ü işgal eden katil rejimin cinayetleri ve işgalciliğine karşı ayaklanmasına sebep oldu. Başka bir ifadeyle Siyonist rejimin güvenliği içeriden ve işgal topraklarında yaşayanlar tarafından tehdit ediliyor.
Tahran Radyosu.
İkinci konu ise bebek katili Siyonist rejimin güvenlik ve istihbarat dairelerinin bu operasyonlara karşı işlevsizliği ve güçsüzlüğünün ispatlanmasıdır. Siyonist rejim güvenlik güçleri uzun bir süre sonra Elad operasyonu faillerini tutuklayabildiğini iddia etti. Aslında Tel Aviv yakınlarında olan ve Filistinli adı El Mezire olan bölgede yapılan operasyon Siyonist rejime ağır bir darbe sayılıyor. Bu operasyon Siyonist rejimin güvenlik teşkilatlarının operasyonu engellemekte ve faillerini tutuklamakta başarısız olduğunu gösterdi.
Üçüncü önemli konu, bu operasyonların ve özellikle El-Ad operasyonunun Nekbe gününü mateme çevirmesidir. Siyonist rejim meclisi Knesset'te Yemina fraksiyon başkanı Nir Orbah bu konuda şöyle diyor. Onunla övünmemiz gereken gün birçok acı ve elemle son buldu. Biz yenildiğimizi hissetmemeliyiz.
Dördüncü önemli konu ise mahiyeti nedeniyle önlenmesi çok zor olan bireysel operasyonlar nedeniyle korsan rejim ve Siyonist toplumun huzurunun yok olmasıdır. Irkçı rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de bu operasyonların sonuçlarından birinin bir anda Siyonist toplumun huzurunun yok olması olduğunu söyledi. Bu konu işgal topraklarının ahşil topuğu olan ters göç olayının eski bir yara olarak işgal topraklarında tekrar kanamasına sebep oldu. Aslında sahte rejimin güvenlik kararlılık konusu son 10 yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinden Yahudilerin göç etmesi için en önemli ve seçkin unsuru olmuştur. Fakat bu önemli faktör son yıllarda ve özellikle işgal altında olan topraklarda yaşayan Filistinlerin bireysel operasyonlarının ardı ardına yapılması sonucu önemli oranda etkisini kaybetmiştir.
Konuyla ilgili beşinci önemli mesele ise bireysel operasyonlar sayesinde Filistinlilerin Mescid-ül Aksa ile ilgili hakları başta olmak üzere kendi haklarından geri adım atmayacaklarını göstermesidir. Filistinli gruplar Mescid-ül Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunmuş ve ona her türlü saldırı ve tacize müsaade etmeyerek ona karşı mücadele edeceklerini duyurmuşlar. Aslında Filistin ile ilgili son olaylar umut dolu bir geleceği müjdeliyor ve aynı zamanda Filistin meselesinin bir kenara atılmadığı ve bizzat Filistinliler tarafından İslam dünyasının gelişmeleri kalbine döndüğünü gösterdi.
Tabii ki Filistinlerin bireysel feda operasyonları Siyonist rejim için başka bir önemli sorun da oluşturuyor. Dünya Katolikler lideri Papa Francis gelecek ayda işgal altındaki topraklara gidecekti. Fakat bu bölgede yaşanan feda eylemleri nedeniyle Siyonistler için oluşan güvensizliklerin devam etmesi bu ziyaretin iptal ihtimalini yoğunlaştırıyor. Bu da işgal edilen toprakların güvensizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Nitekim Siyonistlerin Arap yetkililerle oturumlarından yayınlanan fotoğraflar işgal topraklarında güvensizliklerden duyulan endişeye yansıtıyor.
Bir başka konuda işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinliler tarafından gerçekleşen bireysel feda operasyonlarının Benet Yair Lapid'in dönüşümlü kabinesine ağır bir darbe vurmuş olmasıdır. Çok farklı partilerin katılımı sayesinde kırılgan bir çoğunluk ile kurulan dönüşümlü kabine bazı üyelerin ayrılmasıyla çöküşün eşiğine gelmişken Filistinlilerin bireysel şehadet operasyonlarıyla çökme ihtimali daha da güçlendi.
Neftali Bennett'e yakın bazı kaynaklar kabinesinin bir ay içinde feshedileceğini tahmin ediyor. Bu arada Siyonist basında Maarif gazetesi de Bennett'in partisi olan Yemina Parti'den 3 üyenin partiden ayrılarak yeni bir fraksiyon kurmak niyetinde olduklarını duyurdu. Diğer yandan Filistinlilere yönelik bebek katili rejimin şiddetinin artması sonucu kırılgan kabinenin ortaklarından olan Birleşik Arap Listesi de koalisyondan ayrılma tehdidinde bulundu. Dönüşümlü kabinenin olası düşmesi Siyonist rejimin yeni bir çıkmaza ve siyasi huzursuzluğa girmesi anlamına geliyor.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin 74. Nekbe gününde yaşadığı sorunları özet olarak ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan hakir olmuştur. İnsan Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde kerametin doruğunda yaratılmıştır. Bu yüzden kıymetini ne olursa olsun kendini hakir ve alçak gösteremez. Kimse maddiyatın alçak dünyasına ulaşmak için kendi kerametini ayaklar altına alarak yalan söyleyemez, başkasına tuzak kuramaz. Stokçuluk ve yolsuzluk yapamaz, ırkçılık yapamaz. Sermayesinin azalması korkusundan kimseye yardım etmekten kaçınamaz. Adaleti çıkarlarına kurban edemez ve şerafetini ayaklar altına alamaz. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belâ'nın ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan, diline geleni söyleyen hakir olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu nurani hikmette tamah, düşük kapasite ve konuşkanlığın insanı alçaltan üç rezalet sebebi olduğuna işaretle halkı onlardan sakındırıyor. Tamah, açgözlülük anlamında ve temeli de dünyaya fazlasıyla bağlı kalmaktadır. Mal, mevki ve dünyevi zevklere fazlasıyla bağlı olanlar bu zevklere ulaşmak için her türlü rezilliğe baş eğerler. Fakat rezzak olan Allah'a güven sayesinde anlatılamayacak zevklere ulaşabilirler. Yaşadığımız şaşırtıcı dünyada bazen dilimizi tutmamız ve bizimle konuşanlara sadece bir tebessümle karşılık vermemiz yeterli olacaktır. Zira bazen konuşmak yaşam sorunlarını açıklamak büyük sorunlara dönüşebilir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde sıkıntısını açıklayanın zillete razı olduğunu belirtiyor. Sorunları çözemeyenlerin yanında gönül sofrasını açmak, insanın çaresizliği ve hatalarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda dost ve düşman herkesin serzenişine sebep olur. Tabii ki insan bazen doktorlar gibi konu uzmanlarına dert yanabilir, zira onlar dermanın yolunu biliyor veya çok yakın bir arkadaşından borç talep edebilir. Fakat Allah'a tevekkül etmek ve kula soru yöneltmemek ise çok daha erdemdir. Bazen yersiz tek bir kelime insanın hayatına çok ciddi zararlar verebilir. Öyleyse başkalarıyla konuşurken çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle bizim hayatımızda bir açık arayan ve yaşamı bize zorlaştırmaya çalışan düşmanlar karşısında. İmam hikmetli sözünde dilini kendi üzerine emir sahibi yapanların hakir olacağını belirtiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam dilin akıl ve fikrin kontrolünden çıkmaması ve istediği her şeyi söylememesi gerektiğini kastediyor. Başka bir ifadeyle dili her konuda serbest bırakmamak gerekir. Üstelik bu serbestlik akıl çerçevesinden çıkmamalı, yoksa büyük zarar ve tahriflere sebep olabilir. Tarih bir tek söz veya hatta küçük bir hareketin büyük cinayetlere ve birçok suçsuz insanın bedbaht olmasına sebep olduğu örneklerle doludur. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâ'a öğütleri, ikinci hikmet, zillet sebepleri isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı, Viyana görüşmelerinde iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Ali Şemhani, vatandaşların protestosunun muhalif medya dalgasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İran yabancı müşteriler için 4 adet 113 bin tonluk tanker yapıyor. İslam Tebligat Koordinasyon Şurası Filistinli gazetecinin şehit olmasının Siyonist rejimin çöküşünü daha da hızlandıracağını bildirdi. Hamas liderlerinden Yahya el-Senvar, Siyonist rejim Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumludur dedi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği konusunda tepki gösterdi ve PKK'ya verdikleri desteği son vermesini istedi. G7 grubu Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. Öte yandan Rusya lideri Putin, Finlandiya'nın NATO üyeliği büyük hata olur açıklamasında bulundu. Suriye, Birleşmiş Milletler ırkçı İsrail işgalini kınamalı açıklamasında bulundu. Amerika'da silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Suudi veliahtının CIA başkanıyla gizlice görüştüğü bildirildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.